Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 16. ayrım. 15. Evin başka seçeneği yoktu. Marco Angelini'yi tutukladı ve içeri aldı. Bir saat sonra korkunç bir baş ağrısı ve Marco Angelini'den 3 kadını öldürdüğüne dair aldığı bir itiraf vardı. Avukatını aramayı reddetti ve hikayeyi dallandırıp budaklandırmayı ya reddetti ya da beceremedi. Eve ona o kadınların neden öldürdüğünü her sorduğunda dik dik gözlerine bakmış ve ani bir istek olduğunu söylemişti. İfadesine göre karısına kızgındı. Bir iş ortağıyla yaşadığı sürekli ilişki ona utanç vermişti. Onu öldürmüştü çünkü bir daha onu kazanamayacağını biliyordu. Sonrasında da öldürmekten zevk almıştı. Hepsi çok basit ve Eve göre çok yapmacıktı. Sözlerini söylemeden önce her şeyi kafasında yazmış olduğunu Eve biliyordu. Bu saçmalık dedi aniden ve sorgu masasından uzaklaştı. Siz kimseyi öldürmediniz. Öldürdüğümü söyledim. Sesi sinir bozucu bir sükunetle tınlıyordu. İtirafımı kayda geçirdiniz. O halde bana tekrar söyleyin. Öne eğilerek ellerini masaya dayadı. Karınızla neden 5 ayda buluşmak istediniz? Kendi ortamımızın dışında bir yer olmasını istedim. Ortalıktan kaybolmamın kolay olacağını düşündüm. Randy ile ilgili bir sorun olduğunu ona söyledim. Onun kumar sorunu ile ilgili hikayenin tamamını bilmiyordu. Ben biliyordum. Bu yüzden elbette geldi. Ve siz de onun boğazını deştiniz. Evet. Yüzü hafifçe sarardı. Çok çabuk oldu. Sonra ne yaptınız? Eve gittim. Nasıl? Angelini gözlerini kırpıştırdı. Arabamla. Arabamı birkaç blok öteye bırakmıştım. Peki ya kan ne oldu? Adamın gözlerinin içine bakarak göz bebeklerini izledi. Bir sürü kan olmalıydı. Eminim üzerinize de sıçramıştır. Göz bebekleri genişledi ama ses tonu değişmedi. Su geçirmez bir yağmurluk giymiştim. Yolda onu çıkarıp attım. Hafifçe gülümsedi. Ortalıkta dolaşan esrarkeşlerden birinin alıp giydiğini düşünmüştüm. Olay yerinden ne aldınız? Bıçağı tabii ki. Karınıza ait bir şey almadınız mı? Kısa bir süre bekledi. Olaya soygun süsü vermek için yani. Angelini tereddüt etti. Eve neredeyse adamın gözlerinin ardında çalışan beynini görebiliyordu. Sarsılmıştım. O kadar sevimsiz olacağını tahmin etmemiştim. Çantasını ve mücevherlerini almayı planlamıştım ama unuttum ve sadece kaçtım. Hiçbir şey almadan kaçtınız ama kan bulaşmış yağmurluğunuzu fırlatıp atacak kadar kafanız çalışıyordu. Doğru. Sonra Metcalf'in peşinden gittiniz. Dedim ya, tadını almıştım. Nasıl olacağını hayal edip durdum ve tekrar yapmak istedim. Kolay bir avdı. Nefesi düzenli bir hal alırken masanın üzerindeki elleri sabitti. Tutkulu ve oldukça da saftı. David'in onun için bir senaryo fikri olduğunu biliyordum. Bu eğlence projesini tamamlamaya kararlıydı. Bu hemfikir olmadığımız bir konuydu. Rahatsız olmuştum ve o dönemde zaten dar olan şirket kaynaklarını riske sokacaktı. Onu öldürmeye karar verdim ve telefonla aradım. Tabii ki benimle görüşmeyi kabul etti. Ne giymişti? Ne mi giymişti? Angelini bir an tökezledi. Dikkat etmedim. Önemli değildi. Ona doğru yürürken gülümsedi ve kollarını bana doğru uzattı. Ben de boğazını kestim. Neden şimdi itiraf ediyorsunuz? Dediğim gibi, bundan kurtulabileceğimi sanmıştım. Belki kurtulabilirdim de ama benim yerime oğlumun tutuklanacağını hiç düşünmemiştim. Yani onu koruyorsunuz. Onları öldürdüm Teğmen. Başka ne istiyorsunuz? Neden bıçağı onun odasında, onun masasının çekmecesinde bıraktınız? Bakışlarını bir an kaçırdı, sonra tekrar Eve döndü. Dediğim gibi, David orada nadiren kalır. Güvenli olduğunu düşündüm. Sonra arama emriyle ilgili telefon aldım. Onu ortadan kaldıracak fırsatım olmadı. Bunu yutmamı mı bekliyorsunuz? Davayı gölgeleyerek, kendinizi feda ederek bu sahte itirafla ona yardım ettiğinizi mi sanıyorsunuz? Bence siz onun suçlu olduğunu düşünüyorsunuz. Ses tonunu alçalttı ve her kelimenin üzerine tek tek basarak konuşmaya devam etti. Oğlunuzun katil olması sizi o kadar perişan etti ki sonuçlarına katlanmasına izin vermek yerine suçu siz üstleniyorsunuz. Siz gerçekleri kabullenmeden önce bir kadının daha ölmesine izin mi vereceksiniz Bay Angelini? Ya da iki, ya da üç? Angelini cevap vermeden önce dudakları titredi. Size ifademi verdim. Siz bana hiçbir şey vermediniz. Eve arkasını dönüp odadan çıktı. Dışarıda bir süre durarak sakinleşmeye çalışırken öfkeli gözlerle odaya baktı ve Angelini'nin yüzünü ellerine bastırdığını gördü. Zamanla vazgeçmesini sağlayabilirdi ama her zaman için dedikodunun yayılması ve basının şüpheliden başka birinin suçu üstlendiğini bas bas bağırması olasılığı vardı. Ayak seslerini duyarak döndü ve aniden vücudu kasıldı. Kumandan, teğmen, herhangi bir gelişme var mı? Hikayesini değiştirmiyor ama içinden araba geçirebileceğiniz kadar büyük boşluklar var. İlk iki cinayetten alınan eşyaları söylemesi için fırsat tanıdım. Neden söz ettiğimi bile anlamadı. Onunla yalnız konuşmak istiyorum teğmen ve kayıt dışı. Eve ağzını açamadan Whitney elini kaldırarak onu susturdu. Kurallara uygun olmadığını biliyorum. Senden bir iyilik yapmanı istiyorum. Peki ya kendini ya da oğlunu suçlarsa? Whitney dişlerini sıktı. Ben hala polisim Dallas. Lanet olsun. Evet efendim. Kapıyı açtı ve bir anlık tereddütten sonra iki yönlü camı karartıp sesi kesti. Ofisimde olacağım. Teşekkür ederim. Whitney içeri girdi. Kapıyı kapatıp masada oturan adama dönmeden önce Eve son bir bakış attı. Marco, dedi Whitney uzun bir iç çekerek. Burada ne halt ettiğini sanıyorsun sen? Jake, Marco hafifçe gülümsedi. Gelip gelmeyeceğini merak ediyordum. O golf maçını bir türlü yapamadık. Konuş benimle. Whitney ciddi bir tavırla oturdu. Etkili ve inatçı teğmenin sana anlatmadı mı? Kayıt cihazı kapalı, dedi Whitney. Yalnızız. Konuş benimle Marco. Anlat bana. Cecily'yi ya da bir başkasını senin öldürmediğini ikimiz de biliyoruz. Marco bir an düşünceli bir tavırla tavana baktı. İnsanlar asla birbirlerini sandıkları kadar iyi tanımazlar, yakın oldukları insanları bile. Onu sevdim Jack, onu sevmekten asla vazgeçmedim. Ama o bana olan sevgisini yok etti, bir parçam hep onun dönüşünü bekledi ama asla dönmedi. Lanet olsun Marco, senden 12 yıl önce boşandığı için onun boğazını doğradığına inanmamı mı bekliyorsun? Hammett'la evlenebilir diye düşünmüştüm. Hammett bunu istiyordu, dedi Marco sakince. Bunu istediğini görebiliyordum. Cecily ise gönülsüzdü. Geçmişi hatırlarken sesi sakin ve biraz duygusaldı. Özgürlükten hoşlanıyordu ama Hammett'ı hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Sonunda fikrini değiştirebilecek kadar üzülüyordu. Onunla evlenebilirdi. O zaman her şey gerçekten biterdi, değil mi? Cecily'yi başka bir adamla evlenebileceği için mi öldürdün? O benim karımdı Jack. Mahkeme ve kilise ne derse desin. Whitney bir an sessizce oturdu. Yıllar boyunca seninle sayısız kez poker oynadım Marco. Açıkların var. Kollarını masanın üzerinde kavuşturarak öne eğildi. Blöf yaptığında masanın üzerinde parmaklarını tıklatıyorsun. O anda parmaklar durdu. Bu pokerden çok farklı Jack. David'e bu şekilde yardım edemezsin. Sistemin işini yapmasına izin vermelisin. David ve ben son aylarda aramızda birçok konuda sürtüşme vardı. İş konusunda ve özel yaşamlarımızda fikir ayrılıklarımız vardı. İlk kez uzun, derin ve bitkin bir iç çekti. Böyle saçmalıklar yüzünden baba ve oğul arasında mesafe olmamalıydı. Bu ilişkileri düzeltmek için pek etkili bir yol değil Marco. Angelini'nin gözlerindeki soğuk bakış geri döndü. Daha fazla iç çekme olmayacaktı. Sana bir şey sorayım Jack. Sadece aramızda kalacak. Seninkilerden biri olsaydı ve cinayetten hüküm giymesi yönünde bir olasılık bulunsaydı, sadece minicik bir olasılık, onları korumaktan seni ne alıkoyabilirdi? Saçma sapan bir itirafla kendini ortaya atarak David'i koruyamazsın. Saçma sapan olduğunu kim söyledi? Bu sözler Angelini'nin kültürlü sesiyle ilginç bir şekilde tınlamıştı. Ben yaptım ve itiraf ediyorum. Çünkü kendi suçumun bedelini çocuklarımdan birinin ödemesine izin veremem. Şimdi söyle bana Jack, oğlunun arkasında mı yoksa önünde mi dururdun?
Lanet olsun Marco, dedi Whitney sadece.
Orada 20 dakika daha kalmasına karşın başka bir şey elde edemedi. Bir süre sohbeti farklı konularda dolaştırdı. Golf liginden, Marco'nun hissedarı olduğu bir beyzbol takımının durumundan söz ettiler. Sonra bir yılan gibi hızlı ve ani bir saldırıyla cinayetler hakkında zorlayıcı bir soru yöneltti. Ama Marco Angelini uzman bir pazarlıkçıydı ve en düşük fiyatını vermişti bile. Yerinden bir milim kıpırdamayacaktı. Evin ofisine girerken Whitney suçluluk, acı ve korku duygularıyla boğuşuyordu. Teğmen bilgisayarının üzerine kapanmış, verileri tarıyor, daha fazlasını bulmaya uğraşıyordu. Günlerdir ilk kez gözleri kendi yorgunluğunu unuttu ve genç kadının gözlerindeki yorgunluğu fark etti. Yüzü solmuş, gözlerinin altı morarmış, ağzı düz çizgi haline almıştı. Saçları ellerini sanki defalarca içinden geçirmiş gibi diken diken kabarmıştı. Kumandan onu izlerken bile bunu yine yaptı ve sonra parmaklarını yanan gözlerine bastırdı. Cicely'in ölümünü izleyen sabah ofisinde olanları hatırlıyordu. Eve'in omuzlarına yüklediği sorumluluğun ağırlığını da. Teğmen, omuzları demir çubuk yutmuş gibi dikildi. Başını kaldırdığında yorgun gözleri dikkatle bakıyordu. Kumandan, hemen ayağa kalktı. Hazır ola geçmek zorunda diye düşündü Whitney, duygusuz ve katı kurallara öfkelenerek. Marco direniyor. Herhangi bir suçlama olmadan onu burada 48 saat tutabiliriz. Demir parmaklıkların arkasında bir süre düşünmesine izin vermek bence en iyisi. Hala avukat istemiyor. Eve ayakta dikilirken Whitney içeri girdi ve etrafa bakındı. Kompleksin bu kısmına pek sık gelmiyordu. Genellikle memurları ona gelirdi. Rütbenin diğer bir ağırlığıydı bu da. Eve'in daha büyük bir ofisi olabilirdi, bunu hak etmişti. Ama her nedense üç kişinin zor sığacağı böyle küçük bir odayı tercih ediyordu. ''Klostrofobik olmaman iyi,'' dedi Whitney. Eve cevap vermedi, sadece kaşları seyirdi. Whitney bir küfür savurdu. ''Dinle Dallas.'' ''Efendim?'' Kırılgan bir ses tonuyla kumandanın sözünü kesti. Laboratuvar, David Angelini'nin odasında bulunan silahı inceliyor. Tarayıcının bulduğu kan izleri biraz eski olduğu için DNA testinin sonuçlarının biraz zaman alacağını öğrendim. Anladım Teğmen. Silahın üzerindeki parmak izleri David Angelini'ninkilere uydu efendim. Raporum? Az sonra raporundan söz edeceğiz. Eve hemen çenesini kapadı. Evet efendim. Allah kahretsin Dallas, demir yutmuş gibi durmaktan vazgeç ve otur şuraya. ''Bu bir emir mi kumandan?'' ''Ah tanrım!'' diye başladı Whitney. O anda Mirina Angelini topuk gürültüleri ve ipek hışırtıları arasında odaya daldı. ''Neden ailemi yok etmeye çalışıyorsun?'' diye sordu. Hemen arkasından odaya giren Slade'in onu sakinleştirmeye çalışan kollarından kendini kurtarmaya çalışarak. ''Mirina, bunun hiçbir yararı yok.'' Kolunu çekip kurtardı ve doğruca evin üzerine yürüdü. Annemin sokaklarda öldürülmesi yetmedi mi? Amerikan polisleri gölgeleri kovalamakla ve işe yaramaz raporlar yazmakla çok meşgulken masumları korumaya zaman bulamadıkları için ölmesi yetmedi mi? Mirina, dedi Whitney, ofisime gel, orada konuşalım. Konuşmak mı? Dişleri dışarıda, kan kokusu almış vahşi bir kedi gibi Whitney'e döndü. Seninle nasıl konuşabilirim ki? Sana güvenmiştim. ''Bana, David'e, hepimize değer verdiğini sanmıştım. David'in bir kafese kapatılmasına izin verdin. Şimdi de babamı.'' ''Mirina, Marco buraya kendi isteğiyle geldi. Bunu konuşacağız. Sana her şeyi açıklayacağım.'' ''Açıklayacak bir şey yok.'' Kumandana arkasını döndü ve öfkesini Eve kustu. ''Babamın evine gittim. Roma'da kalmamı istemişti ama yapamadım. Basındaki her haber kardeşimin adını lekelerken olmaz.'' Oraya vardığımızda karşılaştığım bir komşu bana babamın polisler tarafından götürüldüğünü söylerken son derece mutluydu. Neredeyse sevinçten havalara uçuyordu. Babanızla konuşmanızı sağlayabilirim Bayan Angelini, dedi Eve soğuk bir ses tonuyla. Kardeşiniz dedi. Bunu sağlayacağın konusunda kesinlikle haklısın. Ve şimdi babam nerede? İki elini birden kullanarak Eve'i iterken Slade ve Whitney onu durdurdu.
Ona ne yaptın seni kaltak? Ellerinizi üzerimden çekseniz sizin için iyi olur diye uyardı Eve. Buraya yeterince Angelini getirdim. Babanız burada. Kardeşiniz Riker'daki kulede. Babanızı şimdi görebilirsiniz ama kardeşinizi görmek istiyorsanız oraya götürüleceksiniz. Bakışları Whitney'e döndü. Ya da yetkilerinizi kullanarak onun bir saatlik ziyaret için buraya getirilmesini sağlayabilirsiniz. Ne yaptığını biliyorum. Mirina hiç de kırılgan ya da hassas görünmüyordu artık. Öfkeden kuduruyor ve güçle titriyordu. Bir günah keçisine ihtiyacım vardı. Bir tutuklamaya ihtiyacım vardı. Böylece basın seni rahat bırakacaktı. Kardeşimi, hatta ölmüş annemi kullanarak işini kaybetmemek için politika yapıyorsun. Evet, çok güzel bir iş. Eve'in yüzünde acı bir gülümseme belirdi. Kendime yarar sağlamak için her gün masum insanları içeri tıkıyorum. Bu sık sık ekranlarda görünmeni sağlıyor, öyle değil mi? Mirina muhteşem saçlarını arkaya attı. Annemin cesedi üzerinden ne kadar ilgi topladın? Yeter artık Mirina. Whitney'in sesi yırtıcı bir güçle kamçı gibi indi. Ofisime git ve orada bekle. Omzunun üzerinden Slade'e baktı. Götür onu buradan. Mirina, bunun bir yararı yok, dedi Slade, nişanlısını kolunun altına sıkıştırmaya çalışarak. Gidelim haydi. Bana dokunma, dedi sıkılı dişlerinin arasından. Gideceğim ama aileme getirdiğin acının bedelini ödeyeceksin Teğmen. Her bir zerresinin bedelini sana ödeteceğim. Sonra odadan çıkıp gitti. Slade onun peşinden gitmeden önce özürlerini gevelemek için ancak vakit bulabildi. Whitney yumuşak bir sesle sessizliği bozdu. Sen iyi misin? Daha kötülerini de gördüm. Eve sertçe omuz silkti. Oysa içinde öfke ve suçluluk duygularıyla kıvranıyordu. O anda istediği tek şey ofisinin kapısını kapatıp yalnız kalmaktı. İzin verirseniz kumandan, bu raporu bitirmek istiyorum. Dallas, Eve, genç kadının başını kaldırıp ona bakmasını sağlayan şey Whitney'in sesindeki duygusallıktı. Mirina çok üzgün, bunda da haksız sayılmaz ama çizgiyi aştı hem de fazlasıyla. Bana birkaç darbe vurmaya izinliydi. Ellerini zonklayan başına bastırmak istediği ve bunu gizlemeye çalıştığı için ikisini de ceplerine soktu. Ailesinden geri kalanları kafese tıktım. Başka kime çatacaktı ki? Bunu kaldırabilirim. Bakışları soğukluğunu ve gücünü korudu. Benim içimde duygudan eser yoktur zaten. Whitney yavaşça başını eğdi. Ben de bu konuyu konuşmak istiyordum. Sana bu davayı verdim Dallas çünkü elimdeki en iyi polis sensin. Zihnin iyi, cesaretin iyi ve değer veriyorsun. Kurbana değer veriyorsun. Uzun bir nefes salarken eliyle saçlarını sıvazladı. Bu sabah ofisimde kendimde değildim Dallas. Bütün bu olaylar başladığından beri birçok kez kendimi kaybettim. Bunun için senden özür dilerim. Önemi yok. Keşke gerçekten öyle olsaydı. Eve'in yüzünü inceledi ve belirgin yorgunluğu gördü. Ama önemi olduğunu görebiliyorum. Mirina'yla ben ilgilenirim. Ziyareti de ayarlarım. Evet efendim. Marco Angelini ile görüşmeme devam etmek istiyorum. Yarın, dedi Whitney ve daha Eve itiraz edemeden devam etti. Yorgunsun Teğmen ve yorgun polisler hatalar yapar, detayları kaçırırlar. Yarın devam edeceksin. Kapıya yöneldi, tekrar küfür etti ve çıkmadan önce durdu. Ama ona bakmadı. Biraz uyu ve Tanrı aşkına baş ağrın için bir ağrı kesici al. Berbat görünüyorsun. Arkasından kapıyı çarpmamak için Eve kendini zor tuttu. Kendini tuttu çünkü acemice ve onu küçülten bir davranış olacaktı. Bunun yerine tekrar oturdu, ekrana baktı ve başı acıyla zonklamıyormuş gibi davrandı. Dakikalar sonra bir gölge masasının üzerine vurduğunda gözleri savaşmak için hazır bir halde yanarak başını kaldırdı. Ah! Dedi Rourke ve sıkılı dişlerinin göründüğü dudaklarını öpmek için eğildi. Bu çok hoş bir karşılama. Kendi göğsünü ovaladı. Kanıyor mu? Ha ha! İşte o özlediğim parıltılı espri anlayışı. Eve ve gözlerini öfke pırıltılarıyla dolduranın ne olduğunu anlamak için ekranı görebileceği şekilde masanın üzerine oturdu. Teğmen, günün nasıldı bakalım? Bir bakalım. Kumandanımın vaftiz oğlunu sorguya direnmekten ve diğer bazı suçlardan tutukladım. Ailesine ait evdeki çalışma masasının çekmecesinde cinayet silahı olabilecek bir bıçak buldum. Şüphelinin babasından cinayetleri kendisinin işlediğini iddia eden bir itirafname aldım. Basın peşinde koşan bir kaltak olduğumu düşünen kız kardeşten iki gözümün arasına birkaç atış yedim. Gülümsemeye çalıştı. Bunları saymazsak oldukça sakin bir gündü. Peki ya sen? Servetler kazanıldı, servetler kaybedildi dedi. İyi için endişelenerek. Polislik mesleğinin yarısı kadar bile heyecanlı değildi yani. Bu gece döneceğinden emin değildim. Ben de öyle. Neyse ki inşaat yeterince iyi gidiyor. Bir süre işlerle buradan ilgileneceğim. Eve ne kadar rahatladığını göstermemeye çalıştı. Birkaç ay içinde onun varlığına çok fazla alışmış olmasından rahatsızlık duyuyordu. Eve ona bağlanıyordu. Bu güzel sanırım. Ama Rourke artık onu çok iyi tanıyordu. Bana dava hakkında ne söyleyebilirsin? Hepsi basında, herhangi bir kanal seç. Senden duymayı tercih ederim. Tıpkı bir rapor yazar gibi her şeyi ona anlatırken kısa, etkili ifadeler kullandı. Gerçekleri vurguladı ve bazı kişisel yorumlar ekledi. Ve sonrasında tuhaf bir şekilde kendini daha iyi hissetti. Rourke öyle bir tarzda dinliyordu ki Eve onunla konuşurken kendini daha net duyabiliyordu. Yani küçük Angelina olduğuna mı inanıyorsun? Kasıt, fırsat ve oldukça geçerli bir nedenimiz var elimizde. Eğer bıçak da uyarsa, ayrıca psikiyatri testiyle ilgili konuşmak için yarın Doktor Mira'yı göreceğim. Ya Marco diye sordu Rourke. Onun itirafı hakkında ne düşünüyorsun? Soruşturmayı çıkmaza sokmak ve işleri karıştırmak için mükemmel bir yöntem. Akıllı bir adam ve bunu basına sızdırmanın bir yolunu bulacağından eminim. Rourke'un omzuna kaşlarını çatarak baktı. Bir süre her şeyi alt üst edecek, bize zaman kaybına mal olacak ve sorun yaratacak. Ama üstesinden geliriz. Sence soruşturmayı çıkmaza sokmak için mi cinayetleri üstlendi? Kesinlikle. Rourke'un gözlerine baktı ve bir kaşını kaldırdı. Başka bir teorin mi var? Çocuğunu korumak dedi Rourke. Baba, oğlunun üçüncü kez zıplamak üzere olan bir çekirge olduğunu fark eder. Çocuğunun hayatını kurtarmak ister. Sevgi Eve, Eve'in çenesini tuttu. Sevgi hiçbir sınır ya da engel tanımaz. Marco, oğlunun suçlu olduğuna inanıyor ve onun bu suçun bedelini ödediğini görmektense kendini feda ediyor. David'in o kadınları öldürdüğünü biliyorsa ya da en azından buna inanıyorsa onu korumak delilik olur. Hayır, sevgi olur. Muhtemelen bir ebeveynin çocuğuna olan sevgisinden daha güçlüsü yoktur. Sen ve ben bu deneyimi yaşamadık ama bu gerçek. Eve başını salladı. Çocuk sakat olsa bile mi? Özellikle de o zaman bence. Dublin'deki çocukluk yıllarımda bir kadının kızı kollarından birini kazada kaybetmişti. Kadının yeni kol taktırmak için yeterli parası yoktu. 5 çocuğu vardı ve hepsini seviyordu. Ama 4'ü sağlam, bir tanesi sakattı. O kızını acıyan bakışlardan ve fısıltılardan korumak için etrafında bir kalkan ördü. Kendini o sakat kıza adadı ve bütün aile onun için çalıştı. Diğer çocuklar o kız kadar annelerine ihtiyaç duymuyorlardı çünkü. Fiziksel bir sakatlıkla zihinsel olanı arasında bir fark var diye itiraz etti Eve. Bir ebeveyn için olup olmadığını merak ediyorum. Marco Angelini'nin nedeni ne olursa olsun sonunda gerçeği bulacağız. Bundan hiç şüphem yok. Mesain ne zaman bitiyor? Ne? Mesain diye tekrarladı Rourke. Ne zaman bitiyor? Ekrana baktı ve alt köşedeki saati gördü. Yaklaşık 1 saat önce bitti. Güzel. Ayağa kalktı ve elini uzattı. Hadi bakalım, gidiyoruz. Rourke, burada bitirmem gereken şeyler var. Marco Angelini ile yaptığım sorguyu tekrar izlemek istiyorum. Bir boşluk yakalayabilirim. Rourke sabırlıydı çünkü sonunda kendi istediğinin olacağından emindi. Eve, o kadar yorgunsun ki 100 metre çapında bir çukuru bile içine düşmeden göremezsin. Kararlı bir tavırla Eve'in elini tuttu ve onu ayağa kalkmaya zorladı. Hadi benimle geliyorsun. Pekala, belki bir ara verebilirim. Yarı homurdanır gibi konuşarak bilgisayara kapatmasını ve kilitlemesini emretti. Laboratuvardaki teknisyenlerin canına okuyacağım. Bir bıçak üzerinde sonsuza dek çalışamazlar ya. Rourke'un elini tutmak iyi geldi. Onları asansörde ya da koridorda görecek diğer polislerin dedikoduları ve meraklı bakışları umurunda bile değildi. Nereye gidiyoruz? Evin elini dudağına götürdü ve üzerinden gözlerine bakarak gülümsedi. Henüz karar vermedim. Meksika'ya gitmeye karar verdiler. Hızlı, kolay bir uçuştu ve fırtınalı batı sahilindeki villası daima hazırdı. New York'taki evinin aksine, burada bütün hizmetkarlar droidti ve sadece uzun süreli kalışlarında gerçek hizmetkarları çağırıyordu. Rourke'un gözünde droidler ve bilgisayarlar kullanışlıydı ama insancıl değildi. Ancak bu ziyarette onlarla yetinmeye razıydı. Eve'le baş başa kalmak, onu rahatlatmak ve mutlu etmek istiyordu. Tanrım! Rourke! Kayalığın tepesinde yükselen binaya baktı ve kıkırdadı. Kayanın bir uzantısı gibi görünüyordu. Sanki yekpare cam duvarlar kayaların içinden çıkıyor gibiydi. Balkonlarda canlı renkli çiçekler bir cümbüş yaratıyordu. Gökyüzünde hiç hava trafiği yoktu. Sadece mavilik, pamuk beyazı bulutlar ve kanat çırpan kuşlar vardı. Başka bir dünya gibi görünüyordu. Uçakta ölü gibi uyumuştu ve pilot onları kayalıklara zikzak çizerek tırmanan basamakların dibinde bıraktığında zorlukla uyanabilmişti. Hala uyku sersemi olduğu için gözünde sanal gerçeklik gözlükleri olup olmadığını kontrol etmek zorunda kaldı. "Neredeyiz?" "Meksika'da," dedi Rourke. "Meksika'da mı?" Eve hayretler içinde gözlerini ovuşturdu. Rourke onun yeni uykudan uyanmış, huysuz bir çocuğa benzediğini düşünürken yüreği şefkatle doldu. "Ama ben Meksika'da olamam. Benim binelim mi, yürüyelim mi?" diye sordu Rourke, onu inatçı bir köpek yavrusu gibi çekerek sürüklerken. "Ama benim binelim," diye karar verdi Rourke. "Hala uyku sersemisin." Merdiveni tırmanmanın ve bu sırada çeşitli açılardan görünen manzaranın hoşuna gidebileceğini düşünmüştü Rourke. Bunun yerine onu parlak ve küçük bir hava aracına bindirdi. Kontrolleri kendisi aldı ve yukarı doğru kurşun gibi yükselirken Eve'in içinde uykudan eser kalmadı. "Tanrım, biraz yavaşla." Yaşamsal güdüleri Eve'in koruyucu demiri sımsıkı kavramasına, yanlarından vızıldayarak geçen taş, çiçek ve su birikintilerine gözlerini kısarak bakmasına neden oldu. Rourke ise aracı evin önüne indirirken yüksek sesle gülüyordu. "Şimdi uyandın mı hayatım?" Eve zorlukla nefes alabildi. "İç organlarımın hepsi yerlerine oturur oturmaz seni öldüreceğim. Meksika'da ne işimiz var?" "Ara veriyoruz. Benim ihtiyacım var." Araçtan indi ve Eve'in tarafına dolaştı. "Senin de ihtiyacın olduğu kesin." Eve, elindeki kemiklerinin beyazlıkları görünür halde hala demire tutunduğu için Rourke içeri uzandı, onu kucakladı ve düzensiz taşların üzerinden yürüyerek kapıya taşımaya başladı. "Kes şunu, yürüyebilirim. Asıl sen sızlanmayı kes." Başını çevirdi, ustaca bir hareketle dudaklarını yakaladı ve omzunu iten elleri nihayet onu okşamaya başlayana kadar öptü. "Lanet olsun," diye homurdandı Eve. "Bana bunu her seferinde nasıl yapabiliyorsun?" "Sanırım sadece şans." "Rourke, açıl," dedi ve girişi koruyan dekoratif demir çubuklar yana kaydı. Onların arkasında görünen oymalı cam kapılar içeri doğru açıldı. Rourke içeri girdi. "Güvenlik," dedi ve Eve merakla bakarken kapılar tekrar kapandı. Giriş katındaki bir duvarın tamamı camdı ve oradan aşağıdaki okyanus görünüyordu. Daha önce Pasifik Okyanusu'nu hiç görmemişti ve şimdi okyanusa bakarken bu kadar azgın, her an canlanmaya hazır göründüğü halde nasıl olup da bu adı almış olduğunu merak etti. Gün batımına yetişmişlerdi ve gökyüzünün patlayışını, vahşi renklerle kaplanışını izlerken soluğu kesildi. Güneş denen şişko kırmızı küre okyanusun mavi ufku üzerinde yavaşça, kaçınılmaz bir şekilde alçalıyordu. "Burayı seveceksin," dedi Rourke. Biten bir günün güzelliğinden büyülenmişti. Sanki doğa gösterisini yapmak için onu beklemiş gibi hissetti. "Muhteşem, ama kalamam. Birkaç saat." Dudaklarını genç kadının şakağına bastırarak öptü. "Şimdilik sadece bir gece. Daha fazla zamanımız olduğunda tekrar gelir ve birkaç gün kalırız." Rourke, sevgilisini taşımaya devam ederek cam duvara yaklaştı. Eve sanki bütün dünya çılgınca renklerden ve değişen şekillerden oluşuyormuş gibi göründü. Seni seviyorum Eve. Bakışlarını güneşten ve okyanustan ayırarak Rourke'un gözlerine çevirdi. Her şey harikaydı ve o anda çok daha basitti. Seni özledim. Yanağını adamın yanağına bastırdı ve sıkıca sarıldı. Seni gerçekten özledim. Senin gömleklerinden birini giydim. Rourke burada olduğu için artık kendine gülebilirdi. Onu koklayabilir, ona dokunabilirdi. Aslında dolabına girdim ve gömleklerinden birini çaldım. O düzinelerce olan siyah ipeklerden birini. Üzerime geçirdim, sonra Somerset'in beni yakalamaması için evden sıvıştım. Bu itiraf Rourke'u duygulandırmıştı. Burnunu Eve'in boynuna sürttü. Gece iletişim cihazlarını oynayacaktım. Böylece seni görebilir, seni duyabilirdim. Gerçekten mi? Eve kendisinden nadiren çıkabilecek bir sesle kıkırdadı. Tanrım, Rourke, ikimiz de iyice şapşallaştık. Bunu küçük sırrımız olarak saklayalım. Anlaştık. Rourke'un yüzüne bakmak için boynunu arkaya çekti. Sana bir şey sormam gerek. Çok tuhaf ama sormalıyım. Nedir? Daha önce hiç. Soruyu sorma ihtiyacını bastırabilmeyi dileyerek yüzünü buruşturdu. Daha önce hiç başka birine. Hayır. Dudaklarını genç kadının kaşlarında, burnunda ve çenesinin çukurunda dolaştırdı. Daha önce hiç kimseye aşık olmadım. Ben de. Rourke'un nefesi kesilene kadar kokladı ve tam anlamıyla içine çekti. Seviş benimle. Benimle sevişmeni istiyorum. Bak, bunu yapabilirim. Güneş parlayarak okyanusun içine gömülürken yerdeki minderlerin üzerine birlikte uzandılar. 16. ayrımın sonu. Sayfa 284. Devamı 17. ayrımda.